Ayrım 26. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 307. 5. kısım. Mart 1994, Eylül 2002. Cennette kalbin niyetiyle dilin niyeti birdir. İbn Zerhani, Kayıp Esrar'ın Hikmetleri. 1. Bacanakların bozası. Şerefli ve milli bir iş. Şimdi hikaye aynı noktaya geldiği için romanımızın ikinci kısmını yeniden okumayı tavsiye ediyorum okurlarıma. 30 Mart 1994 Çarşamba gecesi hem köpeklerin saldırısına uğramak hem de soyularak 12 yıl önce Hacı Hamit Vural'ın düğün hediyesi olarak verdiği saati kaybetmek Mevlüt'ü sarsmıştı. Ertesi sabah Fatma ile Fevziye okula gittikten sonra Raiha ile konuşurken Mevlüt bozacılığı bırakma kararının yerinde olduğunu bir kere daha düşündü. Yüreğinde köpek korkusu varken karanlık sokaklarda yürüyemezdi. Öte yandan aynı gece hem soyulması hem de köpeklerin saldırıya uğramasının tesadüf mü olduğunu kendine soruyordu. Önce soyulup sonra köpek saldırısına uğrasaydı, soygunda korktum ve sonra köpekler korkumu kokladılar ve saldırdılar mantığını kurabilirdi. Oysa önce köpekler saldırmış, ondan 2 saat sonra soyulmuştu. Mevlüt bu iki olay arasında bir ilişki kurmaya çalıştıkça ortaokul yıllarında okul kütüphanesinde okuduğu bir makaleyi hatırlıyordu. Eski bir Ruh ve Madde dergisindeki yazı köpeklerin insanların düşüncelerini okuması ile ilgiliydi. Ama Mevlüt yazıyı hatırlayıp konunun içinden çıkmasının çok zor olacağını çabuk anladı. Raiha. Mevlüt köpek korkusuyla boza satmayı bırakınca ilk fırsatta Dut Tepe'ye ve Diha'ya gittim. Bizimkiler büfeden sonra Mevlüt'e kırgınlar. İş bulmazlar artık ona, iyi davranmazlar, dedi Vediha. Mevlüt de onlara kırgın dedim. Zaten aklımda sizinkiler değil de Ferhat var. Elektrik idaresinde çok para kazanıyormuş Ferhat. O iş bulur Mevlüt'e. Ama o alttan alıp Mevlüt'ü çağırmadıkça Mevlüt asla onun ayağına gitmez. Nedenmiş o? Biliyorsun işte neden. Vediha anlıyorum der gibi baktı. Aman Vediha, Samiha'yı da Ferhat'ı da sen en iyi hazırlarsın, dedim. Çok iyi arkadaştılar Ferhat'la Mevlüt. Madem Ferhat ne kadar çok kazandığını o kadar göstermek istiyor, yardım etsin eski arkadaşına. Eskiden Samiha ile sen ikiniz bir olurdunuz bana karşı, dedi Vediha. Ama şimdi aranızı bulmak bana düşüyor. Bizim Samiha ile aramızda bir şey yok, dedim. Mesele erkeklerin kibri. Onlar kibir demez, onur der, dedi Vediha. Ve hemen de kötüleşirler. Bir hafta sonra Raiha kocasına davetli olduklarını, kızları alıp pazar günü hep birlikte Samiha ile Ferhat'a gideceklerini, Samiha'nın Beyşehir kebabı yapacağını söyledi. Beyşehir kebabı dediğin etli pidenin cevizlisidir, dedi Mevlüt. En son 20 sene önce yemişimdir. Şimdi nereden çıktı? Ferhat'ı da en son 10 yıl önce gördün, dedi Raiha. Mevlüt boşta geziyordu. Soyulmasından sonra bir küskünlük içine girmiş, daha hassas olmuştu. Akşamları bozaya çıkmıyordu, sabahları tarla başında ve Beyoğlu'nda lokantalarda ve büfelerde kendine uygun bir iş arıyordu ama bunu aylakça ve öfkeyle yapıyordu. Güneşli bir pazar sabahı, Taksim'den bindikleri boş belediye otobüsünde kendileri gibi şehrin diğer ucundaki hemşerilerini görmeye giden 3-5 kişiden başka kimse yoktu. Mevlüt'ün Fatma ile Fevziye'ye çocukluk arkadaşı Ferhat amcalarının ne kadar komik bir adam olduğunu anlattığını işitince Raiha rahatladı. Mevlüt'ün 10 yıldır kaçındığı Samiha ve Ferhat'la buluşma anı Fatma ile Fevziye'nin sayesinde hiçbir utanç yaşanmadan atlatıldı. İki arkadaşın sarılıp kucaklaşmasından sonra Ferhat, Fevziye'yi kucağına aldı ve hep birlikte evden çıkıp Ferhat'ın 15 yıl önce beyaz taşlarla çevirdiği arsaya, sanki bu üzerine ev yapılacak bir arsayı görme ziyaretiymiş gibi bakmaya gittiler. Şehrin bittiği yerdeki orman, ta uzaklardaki İstanbul'un puslar içindeki hayali, tavukların gıdakladığı, civcivlerin, köpeklerin gezindiği bahçeler küçük kızları mutlu etmişti. Sağa sola koşturup duruyorlardı. Mevlüt tarla başında doğup büyüyen Fatma ile Fevziye'nin hayatlarında hiç gübre kokan tarla, köy evi, hatta meyve bahçesi görmediklerini düşündü. Kızlarının her şeye, ağaçlara, kuyunun çıkrığına, sulama hortumuna, hatta yorgun ve yaşlı bir eşeğe ya da İstanbul'un eski evlerinden sökülüp bahçe duvarlarında kullanılmış tenekelere, süslü demir parmaklıklara bile hayranlıkla bakmalarından mutluydu. Mutluluğunun asıl nedeninin ise hiçbir gurur kırıklığı yaşamadan Ferhat'la arkadaşlığa devam edebilmek ve Raiha'yı hiç üzmeden buraya gelebilmek olduğunu da anlıyordu. Bu mektubu kime yazdığı işini abartıp yıllarca boşu boşuna üzüldüğü için de kızdı kendini. Bir yandan da Samiha ile yalnız kalmamaya dikkat ediyordu. Beyşehir kebabını Samiha sofraya getirirken Mevlüt masanın ona en uzak köşesine oturdu. İşsizlik ve parasızlık sıkıntısını hafifleten bir sevinç vardı içinde. Ferhat'ın gülerek şakalar yaparak bardağına koyduğu rakıyı içtikçe rahatlıyordu ama yine de ihtiyatlıydı. Yanlış bir şey söylemekten korktuğu için az konuşuyordu. Rakıdan başı dönmeye başlayınca telaşlandı ve hiç konuşmamaya karar verdi. Sofradakilerin sohbetini, kızların açtığı televizyondaki yarışma programından söz ediyorlardı. Yalnızca dinliyor, gevezelik etme ihtiyacını kendi kendine içinden konuşarak karşılıyordu. Bir ara, "Evet, mektuplarımı hep Samiha'ya yazdım. Tabii onun gözlerinden etkilendim," diye düşündü. O tarafa bakmıyordu ama evet, çok güzeldi Samiha, gözleri de. Mevlüt'ün yazdığı bütün mektupları haklı çıkaracak kadar güzeldi. Ama iyi ki Süleyman kendisini kandırmış ve böylece Samiha'yı düşünmesine rağmen Mevlüt mektuplarını başına Raiha diye yazmıştı. Çünkü Mevlüt ancak Raiha ile mutlu olabilirdi. Allah onları birbirleri için yaratmıştı, onu çok seviyordu. Raiha olmasa ölürdü Mevlüt. Samiha gibi güzel kızlar zor ve talepkar olur. Anlaşılmaz nedenlerle insanı mutsuz edebilirlerdi. Güzel kızlar ancak zengin bir erkekle evlenirlerse rahat ederlerdi. Oysa Raiha gibi iyi bir kız, kocası zengin olmasa da severdi onu. Samiha yıllarda güncelikçilik yaparken Ferhat elektrik tahsilatı işine girip eli para görünce şimdi rahatlamıştı. Mektupların başına Raiha değil de Samiha diye yazsaydım ne olurdu acaba diye düşündü Mevlüt. Samiha onunla kaçar mıydı? Samiha'nın kendisine kaçmayacağını Mevlüt gerçekçilik, kıskançlık ve sarhoşlukla kendine itiraf etti. "Yeter, içme artık," dedi Raiha usulca Mevlüt'ün kulağına. "İçmiyorum," diye fısıldadı Mevlüt sinirlenerek. Raiha böyle lüzumsuz laflar ettiği için Samiha ve Ferhat yanlış anlayabilirdi. "Bırak Raiha istediği gibi içsin işte," dedi Ferhat. "Bozacılığı en sonunda bırakmış, kutluyor işte." "Sokakta bozacı soyan adamlar var artık," dedi Mevlüt. "Aslında bıraktığım için memnun değilim." Raiha'nın kendi durumu hakkında onlara bir şeyler anlattığını, buraya kendisine iş bulmak için geldiklerini tahmin ediyor, utanıyordu. "Hayatımın sonuna kadar boza satabilmek isterdim." "Tamam Mevlüt, hayatımızın sonuna kadar boza satalım," dedi Ferhat. "İmam Adnan sokakta küçük bir dükkan var, dönerci yapalım diyordum, bozacı dükkanı açmak daha iyi fikir. Sahibi borcunu ödeyemeyince dükkan ortada kaldı." "Mevlüt çok iyi büfe müdürlüğü yapar," dedi Raiha. "Tecrübesi var artık." Raiha'nın kocasına iş ayarlayan girgin halini sevmedi Mevlüt. Ama başkalarında hata bulup huysuzluk edecek gücü yoktu o anda. Sesini çıkarmadı. Raiha, Samiha ve Ferhat'ın önceden aralarında bir şey kararlaştırdıklarını hissediyordu. Aslında memnundu bu durumdan. Yeniden müdür olacaktı. Ferhat'ın nasıl olup Beyoğlu'nda bir dükkan açacak kadar para kazandığını da şimdi sarhoş kafayla sormaması gerektiğini anlıyordu. Ferhat, diplomayı alır almaz Bingöllü Alevi bir akrabamın yanında elektrik idaresinde kadroya girdim. 1991'de çıkan kanunla elektrik dağıtımı ve şirketleri özelleştirilince çalışkan girgin olanların talihi döndü. Bazılarımız emeklilik şartlarını hemen kabul etti, paralarını alıp ayrıldılar. Başka bazıları eski tarz memur gibi kaldılar ve hemen işten atıldılar. Benim gibi heveslilerse dikkatli davrandılar. Devlet yıllarca İstanbul'un her yerine, en yoksulların yaşadığı en ücra gecekondu mahallesine, en rezil haydutların denetimindeki batakhanelere bile elektrik hattını çekmiş. Vatandaş da yıllarca elektrik kullanıp parasını vermemek için her türlü hileyi yapmış. Devlet hileci vatandaştan elektrik parasını alamadığı için elektrik satışını özelleştirmiş ve tahsil edemediği borçları memuru olduğum özel şirkete devretmiş. Bir de ödenmeyen elektrik borçları için her ay yüksek bir faiz cezası getiren kanun çıkarmışlar ki benim gibi tahsildarlardan korkmayanlar, hatta dalga geçen arsızlar ayaklarını denk alsınlar ve borçlarını ödesinler. İmam Adnan sokaktaki dükkanında gazete, sigara ve sandviç satan Samsunlu uyanıktı ama hünerbaz bir hilebaz değildi. Dükkan Atina'ya yollanmış yaşlı bir Rumundur aslında. Terk edilmiş yere giren Samsunlu'nun ne tapusu ne de kira kontratı vardı ama belediyede birini ayarlayıp sayaç taktırmış. Sonra da sayaç dışı bir kaçak hat çekip tost makinesine, dükkanını hamam gibi ısıtan iki iri elektrikli sobaya bağlamış. Ben onu yakaladığımda eğer kaçak cezalarını ve birikmiş borçlarını yeni kanunun emrettiği gibi enflasyon faiziyle ödeyecek olsaydı, Kasımpaşa'daki apartman dairesini satması gerekecekti. Onun yerine Samsunlu büfeci her şeyi bırakıp çekip gitti. Boş dükkan. Bimbom'un yarısından bile küçüktü ve içeride bir masa oturup boza içecek iki müşteriye yer vardı. Raiha kızları okula yolladıktan sonra eskiden olduğu gibi yine evde bozayı şekerliyor, güğümleri temizliyor ve özendiği dükkan için alışveriş yapıyordu. Mevlüt her sabah saat 11'de gidip dükkanı açıyor. Sabahın o vaktinde kimse boza içmediği için özene bezene etrafa çeki düzen veriyor. Satın aldığı bardakları, cam sürahileri, tarçınlıkları Vefa bozacısına örnek alarak sokağa bakan sehpaya zevkle diziyordu. Dükkanı bozacıya çevirmeye karar verdiklerinde boza mevsimi sona eriyordu ama havalar uzun bir süre daha soğuk gitmiş, 5 gün sonra dükkanı alelacele açtıklarında ilgi büyük olmuştu. Bu ilk ticari başarının sonucunda Ferhat dükkana yatırım yapmış, vitrin niyetine kullandıkları buzdolabını yenilemiş, dış cepheyi ve kapıyı boyatmış, Melut'un ısrarı üzerine boza sarısına, kapının tam üstüne geceleri müşterilerin dikkatini çekecek bir lamba koymuş ve evden bir ayna getirtmişti. Dükkanın bir de adı olması gerektiğini hatırladılar. Mevlüt'e kalsa dükkanın üzerine kocaman harflerle bozacı diye yazmak yeterliydi ama Beyoğlu'nun modern dükkanlarına hizmet veren akıllı bir tabelacı böyle bir adın ticari olarak başarısız olacağını anlattı onlara. İki arkadaşın geçmişlerini sordu, sohbet açtı ve kardeş kızlarla evlendiklerini öğrenince de dükkanın adını koydu hemen. Bacanakların Bozası. Zamanla bu ad bacanaklara çevrildi. Gazi Mahallesi'ndeki rakılı ve uzun öğle yemeğinde anlaştıkları gibi Ferhat sermayeyi Beyoğlu'nda elektrik ve kira masrafı olmayan boş bir dükkan, Mevlüt da işletme sermayesini haftada 2 kere aldığı boza, şeker, leblebi, tarçın ve kendisinin ve Raiha'nın emeğini koyuyordu. Kar iki eski arkadaş arasında eşit olarak bölüşülecekti. Samiha. Ferhat onca yıl hizmetçilik yaptıktan sonra benim şimdi de Mevlüt'ün dükkanında çalışmamı istemiyordu. Boş ver yahu, boza dükkanda olmaz derdi bazen. Bu da benim kalbimi kırardı. Ama ilk aylarda pek çok akşam dükkanı merak edip Mevlüt'ün yanına yardıma gider, eve çok geç dönerdi. Ben de merak eder dükkana Ferhat'tan gizli giderdim. Ama kimse başörtülü iki kadından alışveriş etmek istemezdi. Böylece kısa bir sürede biz de öndeki tezgahta erkeklerin müşteriye baktığı, para alıp verdiği, arkada da başörtülü kadınların ocak ve bulaşıkla meşgul olduğu İstanbul'un binlerce büfesinden biri gibi olduk. Ama biz boza satıyorduk. Bacanaklar açıldıktan 10 gün sonra en sonunda Gazi Mahallesi'nden ayrıldık ve Ferhat'ın Çukurcuma'da kiraladığı kaloriferli bir daireye taşındık. Etrafta eskiciler, koltuk tamircileri, hastane ve eczaneler vardı. Pencereden bakınca sıra Serviler Caddesi'nin bir kısmını, Taksim'e çıkan, Taksim'den gelen kalabalığı görürdüm. Öğleden sonra evde sıkılır, bacanaklara giderdim. Saat 5 oldu mu, Raiha hem akşam karanlığından sonra kızları evde yalnız kalmasın diye, hem de yemek hazırlamak için eve gider, ben de Mevlüt'le yalnız kalmamak için çıkardım. Birkaç kere de Raiha'dan sonra dükkanda kaldım ama Mevlüt bana sırtını döndü. Arada bir aynaya bakıyordu yalnızca. Ben de bizim aynaya bakar, Mevlut'la hiç konuşmazdım. Daha sonra benim dükkanda olduğumu bilen Ferhat gelirdi. Bir süre sonra alışmıştı dükkana gitmeme. Ferhat'la dükkanda ikimizin yalnız kalmamızdan, müşterilere birlikte yetişmeye çalışmamızdan çok hoşlanırdım. İlk defa karı koca birlikte bir iş yapıyorduk. Ferhat gelip bir bardak boza içen her müşteri hakkında konuşurdu. Şu salak bozayı salep gibi sıcak içilen bir şey sandığı için bardağı üflemişti. Beriki, caddedeki bir ayakkabıcı da baş tezgahtardı. Onların elektriğini Ferhat bağlamıştı. Bir üçüncüye sırf bozasını iştahla içti diye bedava bir bardak daha verdikten sonra laf atar, askerlik hatıralarını anlattırırdı. Bacanakların açılmasından 2 ay sonra işin karlı olmadığını hepsi anladı. Ama bunu aralarında konuşmadılar. Bacanaklarda bir günde Mevlüt'ün eski iyi zamanlarda soğuk kış gecelerinde sattığının en fazla 3 misli boza satılıyordu. Bunun kârı çocuksuz bir ailenin aylık giderinin yarısı olabilirdi ancak. Üstelik bu hem kira ödemedikleri hem de belediye, maliye gibi rüşvet kapılarını Ferhat'ın çevrede kurduğu ilişkilerle kapattığı bir işti. İstiklal Caddesi'nden bir sokak aşağıda bu kadar işlek bir yerde insan tezgaha ne koysa satabilirdi. Mevlüt umudunu hiç kaybetmedi. Sokaktan geçerken tabelayı gören pek çok kişi durup bir bardak içiyor, çoğu da böyle bir dükkan açmakla neyi yettiğini Mevlüt'ün yüzüne söylüyordu. Mevlüt çocuklarına bozayı ilk defa tattıran annelerden sarhoşlara, ders veren ukalalardan, her şeyden şüphelenen manyaklara, her türlü müşteriyle sohbet etmekten çok hoşlanıyordu. ''Boza akşam içilir bozacı, sabahları ne yapıyorsunuz burada? Evde mi yapıyorsunuz siz bunu?'' Fiyatınız yüksek, bardaklarınız küçük, leblebiyi de daha çok vermeniz gerek. Mevlüt, gariban sokak bodacısından esirgenen eleştirinin dükkan sahibinden sakınılmadığını çabuk öğrendi. Helal olsun, şerefli ve hatta milli bir iş yapıyorsunuz. Şimdi ben bir küçük kulüp rakıyı indirmişim mideye. Bunu içsem ne olur, içmesem ne olur bozacı? Affedersiniz, bozayı yemekten önce mi içmeliyim yoksa yemekten sonra tatlı niyetine mi? Bozacı kardeşim, boza kelimesinin İngilizce buğzdan geldiğini biliyor musun? Evlere servisiniz var mı? Sen yoğurtçu Mustafa Efendi'nin oğlu değil misin? Babana çıraklık ederdin, aferin. Bizim mahallede bir sokak bozacısı vardı ama ayağı kesildi. Yahu boza dükkanda satılırsa sokak bozacısı ne yapacak? Bozacı şöyle bir boza diye bağır da çocuklar işitip öğrensin. Keyfi yerindeyse Melut meraklı müşterinin hele çocuklu ailelerin kalbini kırmaz, boza diye gülerek bağırırdı. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz diyen, gelenek ve Osmanlı üzerine hamasi nutuklar atan müşterilerin çoğu geri gelmiyordu. Bardağın iyi yıkanıp yıkanmadığını kendi gözleriyle görmek isteyen şüpheci müşterilerin ve malzeme sağlıklı mı diye soran saldırganların sayısı Mevlüt'ü şaşırıyordu. Hayatında ilk defa boza içtiğini söyleyip ilk yudumdan sonra diye de şaşmıyordu Mevlüt. Çok ekşi ya da fazla tatlı diye bardağını yarıda bırakanlara da. Bazısı benim akşam sokak satıcısından aldığım çok daha hakiki boza diyerek burun kıvırıyordu. Kimi de ben bunu sıcak içilir sanıyordum diyerek bitirmeden bardağını bırakıyordu. Açılıştan bir ay sonra Ferhat iki günde bir akşamüstleri dükkana uğrayıp biraz işlere bakıyordu. Doğudaki asker Kürt gerillaları savaşı sırasında babasının köyü de boşaltılmış, Türkçe bilmeyen babaannesi İstanbul'a gelmişti. Ferhat onunla nasıl çat pat Kürtçe konuştuğunu Mevlüt'e anlatıyordu. Köyleri yakıldıktan sonra İstanbul'a göç eden Kürtler yavaş yavaş kimi sokaklara yerleşiyor, çeteler kuruyorlardı. Dinci yeni belediye başkanının kaldırımlara masa yerleştiren meyhaneleri ve içkili yerleri kapatacağı söyleniyordu. Yaz yaklaşırken dondurma da satmaya başladılar. Raiha. Dükkana Ferhat'la Samiha gibi biz de evden bir ayna getirmiştik. Bazı öğleden soruları Mevlüt'ün dükkandan sokağa değil, pencerenin yanındaki bizim aynaya baktığını fark ettim. İçime kuşku düştü. O sokaktayken Mevlüt'ün hep oturduğu yere gittim ve onun gibi aynaya bakınca tam arkamdaki Samiha'nın yüzünü gözlerini gördüm. Ve ikisinin aynanın yardımıyla bana fark ettirmeden göz göze geldiklerini hayal edip kıskançlığa kapıldım. Belki de yanılıyordum ama bu kafama takıldı. Ayrıca Samiha'nın öğleden soruları biz Mevlüt'le çalışırken dükkana gelmesine hiç de gerek yok. Zaten Ferhat cebinde elektrik kaçağı yapanlardan aldığı tomar tomar parayla gezerken artık paraya mı ihtiyaçları vardı ki Samiha dükkanla bu kadar ilgileniyor? Akşamüstleri ben eve kızlara yetişmek için çıkarken hemen Samiha da geliyor peşimden ama bazen de işe o kadar dalıyor ki unutuyor. 4 kere ben çıktıktan sonra Mevlüt'le yalnız kaldılar dükkanda. Aslında Samiha'nın aklı Cihangir'deki yeni kiraladıkları evde, dükkanda değil. Bir akşamüstü kızları aldım, şöyle bir uğrayayım dedim. Samiha yoktu evde, kendimi tutamadım, kızlarla dükkana gittim. Mevlüt oradaydı ama Samiha yoktu. Mevlüt da bu saatte buraya ne geldin dedi. Sana çocukları buraya getirme demiyor muyum? Benim eski melek Mevlüt'üm gibi değil, kötü adam gibi söyledi bunu. Ben de çok kırıldım ve 3 gün dükkana gitmedim. Tabii ben yokum diye bu sefer Samiha da gidemedi dükkana ve hemen eve bana ziyarete geldi. Ne oldu abla merak ettim dedi. Çok içtendi. Kıskançlığımdan utandım. Hastayım dedim. Yok bir şeyin biliyorum. Ferhat da bana kötü davranıyor dedi. Ağzımı aradığından değil, bizim gibilere belanın hep kocalardan geldiğini akıllı kız kardeşim çoktan kavradığı için. Keşke bu dükkan hiç olmasaydı da eskisi gibi Mevlüt'le ben yalnız kalsaydık. Ekim ortasında yeniden boza satmaya başladılar. Mevlüt sandviç, çörek, çikolata gibi diğer ıvır zıvırı tezgahtan kaldırıp yalnızca boza, tarçın ve leblebi vermelerinin daha iyi olacağını söyledi ama her zamanki gibi aralarında en iyimser olandı o. Dinlemediler. Mevlüt haftada 1-2 gün akşamları dükkanı Ferhat'a bırakıp eski düzenli müşterilerine boza yetiştiriyordu. Doğudaki savaşın sonucunda İstanbul'un ortasında patlamalar oluyor, yürüyüşler yapılıyor, geceleri gazeteler bombalanıyordu ama Beyoğlu yine kalabalıktı. Kasım sonunda İrşat gazetesinde dükkanla ilgili bir yazının çıktığını karşıdaki dindar anahtarcı söyledi ilk. Mevlüt İstiklal Caddesi'ndeki gazete bayine koştu, dükkanda Raiha ile gazeteyi baştan sona incelediler. Üç Yeni Dükkan başlıklı bir köşe yazısında önce bacanakların bozası övülüyor, sonra Nişantaşı'nda açılan bir dürümcü ve Karaköy'deki yalnızca güllaç ve aşure satacak bir dükkan tanıtılıyordu. Batı taklitçiliğiyle unuttuğumuz geçmiş alışkanlıklarımızı hatırlamak, ecdadımızı anmak gibi kutsal bir görevdi. Bir medeniyet olarak milli şahsiyetimize, ülkülerimize ve imanımıza bağlı kalmak istiyorsak, önce kendi yiyecek içeceğimize sadık kalmayı öğrenmeliydik. Akşamüstü Ferhat dükkana girer girmez Mevlüt sevinçle gazeteyi onun önüne koydu. Yazıdan sonra pek çok yeni müşterinin geldiğini ileri sürdü. "Boş versene sen," dedi Ferhat. "İrşat okuyup da kimse gelmez dükkana. Adresimiz de yok. Berbat dinci gazetenin propagandasına alet olduk." Mevlüt ne İrşad'ın dinci olduğunu fark etmişti, ne de yazıda propaganda yapıldığını. Ferhat arkadaşının kendisini anlamadığını fark edip sinirlendi. Gazeteyi aldı eline. "Baksana oğlum şu başlıklara. Hazreti Hamza ve Uhud Savaşı. İslam'da niyet, kısmet ve irade. Hac neden farzdır?" Bunlar zararlı konular mıydı? Efendi Hazretleri çok güzel söz ediyordu bu mevzulardan ve Mevlüt seviyordu onun sözlerini. Mevlüt iyi ki Efendi Hazretlerini gördüğünü Ferhat'tan saklamıştı. Belki Ferhat Mevlüt'a da berbat dinci derdi. Fahrettin Paşa cinsel sapık casus Lawrence'a ne yaptı? "Masonlar, CIA ve Kızıllar. İngiliz insan hakçısı Yahudi çıktı," diye İrşad'ın sayfalarını okumaya devam etti Ferhat öfkeyle. Mevlüt iyi ki iş ortağının Alevi olduğunu Efendi Hazretlerine söylememişti. Efendi Hazretleri Mevlüt'ün ortağını sünni bir Türk sanıyordu. Sohbetleri Aleviler, İran'daki Şiiler, Hazreti Ali gibi konulara biraz olsun yaklaşırsa, Mevlüt Efendi Hazretleri onlar hakkında kötü bir şey demesin diye sözü hemen değiştirirdi. Beş renkli, şömiz kapaklı Kur'an-ı Kerim tefsiri, İrşad'la yalnızca 30 kupona diye okudu Ferhat. "Oğlum bunlar iktidara gelse ilk iş İran'daki gibi sokak satıcılarını yasaklarlar. Senin gibi bir ikisini de asarlar." "Yo," dedi Mevlüt inatla. "Boza da alkol var ama bak hiç itiraz ediyorlar mı?" "Bozanın alkolün önemi yok da ondan," dedi Ferhat. "Evet, senin kulüp rakının yanında bozanın kıymeti harbiyesi yoktur," dedi Mevlüt. "Ne o, alkol batıyor mu sana artık? Alkol günahsa derecesi fark etmez. Bizim de bu dükkanı kapatmamız gerekir." Mevlüt bir tehdit hissetti. Bu dükkan Ferhat'ın parası sayesinde açılmıştı. "Sen bu dincelere vermişsindir belki de oyunu." "Yok, vermedim," diye yalan söyledi Mevlüt. "Kime verirsen ver oğlum," dedi Ferhat küçümseyici ve patronca bir tavayla. Karşılıklı keyifleri kaçtı. Ferhat bir sürü akşamları dükkana uğramadı. Mevlüt akşamları eski düzenli müşterilerine gidip boza bırakamadı bu yüzden. Geceleri kimsenin uğramadığı zamanlarda dükkanda sıkılıyordu. Oysa boza sattığı geceler hiçbir pencerenin açılmadığı, hiç kimsenin boza almadığı en boş sokakta bile Mevlüt'ün canı sıkılmazdı. Yürürken hayal gücü çalışır, cami duvarları, yıkılmakta olan ahşap evler, mezarlıklar bu dünyanın içinde gizli başka bir alem olduğunu hatırlatırlardı Mevlüt'a. İrşad gazetesinde Mevlüt'ün kafasındaki bu alemin bir resmi yayınlanmıştı. Tabii bu resim başka bir maksatla Öteki Alem adlı bir yazı dizisini süslemek için gazeteye basılmıştı. Mevlüt geceleri dükkanda tek başına kaldığı zamanlar bacanakları haber yapan gazeteyi açıyor, bir başka sayfadaki bu resme bakıyordu. Mezar taşları niye eğik duruyordu? Her bir mezar taşının bir başka olmasının, kimisinin hüzünle eğrilmesinin anlamı neydi? Yukarıdan nur gibi inen o beyaz şey neydi? Servi ağaçları, eski şeyler Mevlüt'te niye güzel duygular uyandırıyordu? 26. ayrımın sonu, sayfa 319.